Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Haziran Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılabilirsiniz. Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan olduğu atandı. Diğer gelişmelere de yer vereceğiz. Başka atamalar da var çünkü. Mesela Merkez Bankası'nın önceki başkanı Şahap Kavcıoğlu ne oldu? Bunların hepsine bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama vardı ki 9 millet bahçesinin açılışına canlı olarak bağlanarak katıldı ve burada şöyle bir mesaj verdi. Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm sürecini başlatın dedi. Başka neler söyledi? Kripto Odası'nda bakacağız. CHP'den Engin Altay'dan dün önemli bir açıklama vardı. Çekilmesini bilmek lazım dedi. Detaylarına yer vereceğiz. Hüdapar'dan işte o ilk dört madde, anayasanın ilk dört maddesine ilişkin milletvekili seçiminden sonra resmi ilk çıkış geldi. İlk dört madde değiştirilemez demek geleceğe ipotektir dedi Hüdapar. Benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 37 kuruş zam geldi. Biliyorsunuz sevgili dinleyiciler, zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. Çaya dün %43 zam geldi. Bunun dışında başka zam haberleri var mı? Evet, un, ekmek ve makarnaya da zam yolda deniyor şimdi gelen bilgilere göre. Merkez Bankası dolar kuru gece 23 lira 60 kuruşu gördü. Gece Merkez Bankası'nın dolar kuru gördü bunu, 23.60. Birazdan bakacağız piyasaya, şu ana bakacağız, hepsine bakacağız. Avrupa Konseyi'nden Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için bir çağrı var. HDP'nin de bu konuda bir uyarısı var. Nedir bu çağrı? Hangi konularda uyarılar var Kripto Odası'nda? Schengen vizesi sorunu büyüyor gibi görünüyor. Çünkü bazı Avrupa ülkelerinin 2022'de Türkiye'den başvuruları reddetme oranlarının 2019'a kıyasla 2 katına çıktığı görülüyor. Ha, Avrupa Komisyonu'ndan da bununla ilgili bir Schengen yanıtı var, onu da hatırlatalım. Erzincan'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zonguldak'ta bir yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı. 2 kişi hayatını kaybetti. 2 de ölen var. Fatih'te bir silahlı çatışma yaşandı. Bu silahlı çatışmada 2 kişi öldü. 4 kişi yaralandı sevgili dinleyiciler. Amasya'da maalesef kene can aldı. 60 yaşındaki bir kadın keneden yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlikle ilgili bir açıklama var. Bu bir hatırlatma. Hatırlatma şu: bedel ve ek tutar 1 Temmuz itibariyle geçerliliğini yitirecek. Dolayısıyla mağduriyet yaşamamak için ödeme ve müracaat işlemleri 23 Haziran'a kadar tamamlanmalı diyor Milli Savunma Bakanlığı. Pendik Spor Süper Lig'e yükseldi. Dün Bodrum Spor'la önemli bir karşılaşma vardı. Süper Lig'e yükselme maçı vardı ki 2-1 mağlup etti Pendik Spor Bodrum Spor'u. Ve dolayısıyla İstanbul'dan bir takım daha ve Pendik Spor'da kendi tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmiş oldu. Tebrik ederiz. Meteorolojiden 24 şehre uyarı var. Yağış uyarısı var sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun. su ve sel baskınları olabilir diyor meteoroloji. Aynı zamanda rüzgara, fırtınaya ilişkin de uyarılar yapıyor. Şu saatlerde Karadeniz'in doğusunda yoğun bir yağış görüyoruz mesela, ki bu sadece Karadeniz'in doğusu değil, Doğu Anadolu ve hatta Güneydoğu Anadolu bölgesini de kapsıyor. İç Anadolu'nun da kısmen batısında, hatta şöyle söyleyelim, Trakya bölgesinde biraz var ama özellikle Anadolu yakasında, yani İzmit, Sakarya civarlarında da bir yağış görüyoruz şu dakikalarda. Peki hemen bir de şu merak ettiğimiz döviz tablosuna bakalım mı? Şimdi önce kafa karıştırmadan Merkez Bankası'nın döviz kurlarını söyleyeyim ben. Dolar 23.47, Euro 25.30, burada da gram altını 1482 lira olarak görüyoruz. Bir de hemen şöyle yapalım. Bu arada dolar demin kaç dedim, 23.48 oldu şu an, yani 23.5 lira civarında, öyle söyleyeyim. Bir de şöyle yapalım, serbest piyasada 23.60 civarında satıldığını söyleyelim doların. Euro'nun da 25.45 civarında satışta olduğunu söyleyelim. Ama bankadan almak isterseniz, bankalarda makas biraz açık. Dolar şu anda 24.99.48, yani dolar şu anda 25 liraya satılıyor bankada. Euro da 26.93.94 civar, neredeyse euro da şu anda 27 liraya satılıyor. İngiliz sterlinle pound'a bakalım mı? Yani 31 lira 36 kuruş diyor satış fiyatı, banka satış fiyatından bahsediyorum. Altının serbest piyasada fiyatı 1502 lira. 1504 oldu ben bunu söylerken. Ama tabii biz böyle söylüyoruz da her zaman serbest piyasaya giden aynı fiyattan bulamıyor. Daha yüksek fiyattan bulduklarını söylüyor dinleyicilerimiz. Çeyrek altın 2441 lira gibi görünse de aslına bakarsanız serbest piyasada 2550 liradan aşağıya bulmak zor. Borsa İstanbul dünü benzer şekilde kapattı. 5554 puanda BIST endeksi, yani bugüne böyle başlayacak. Bitcoin'de de 26483 dolar karşılığını görüyoruz. Bu arada sporla ilgili vereceğimiz başlık sadece Pendik Spor değil. Şunu söyleyelim, Devler Ligi kupası bu hafta sonu oynanacak. Karşılaşmada sahibini bulacak. Ki Manchester City ve Inter arasında oynanacak bir karşılaşma var biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası. Netice itibariyle şunu da söyleyelim, tarihte ilk kez belki de bir Türk futbolcunun elinde yükselecek. Manchester City'de İlkay Gündoğan, Inter'de Hakan Çalhanoğlu var. Bakalım hangisi kupayı müzeye götürecek? Anadolu Efes Fenerbahçe maçı var bu akşam. Anadolu Efes seride 2-1 önde. Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi bu. Anadolu Efes 2-1 önde. Bu akşam saat 20'de Anadolu Efes'in sahasında oynanacak Anadolu Efes Fenerbahçe maçı. Bir diğer hatırlatmamız bu. Bir diğer hatırlatmada Fenerbahçe Başakşehir karşılaşması, yani Ziraat Türkiye Kupası finali pazar günü oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak bu karşılaşma. Peki başlıkları anca böyle sıralayabildik. Daha bakarsanız çok başlık var da mümkün olduğunca önemleri ön plana almaya çalıştık. Şimdi Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı, programın başında söylemiş olduğumuz gibi. Bu arada tabii şunu da hatırlatalım ki siz de biliyorsunuz, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu Hafize Gaye Erkan. Görevinde tabii ki öncelikle başarılar diliyoruz. Eski başkan ne oldu? Eski başkan Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı. Yani BDDK Başkanlığı'na atanmış oldu Kavcıoğlu. Diğer atama kararlarına baktığımızda aslına bakarsanız şöyle söyleyelim, çok önemli bir değişiklik yok. Neden? İletişim Başkanı Fahrettin Altun yeniden aynı göreve atandı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yine aynı göreve atandı ve İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da yine aynı göreve atandılar. Yani görevlerine devam edecekler. Üst üste atama kararları geliyor. Geldikçe bunları sizlerle biz de yayınlarda paylaşıyoruz. Üst üste gelen zam haberleri olduğu gibi. Şimdi insanlar şu son birkaç gündür ağırlıklı olarak doları, dövizi konuşuyor. Yani sadece doları da değil, yani bunun içinde eurosu da var, poundu da var, hepsi var, neyse. Çünkü Türkiye ya yurt dışından bazı ürünleri ithal ediyor ve bunlar satılıyor, bunların değeri artıyor. Mesela işte Apple'ın fiyat arttırdığı gibi. Apple dün de, yani dün sabaha karşı da veya öyle söyledim, fiyat arttırdı biliyorsunuz. Fiyatlar iyice yükseldi. Ya böyle ürünler var, işte bilgisayarlar vesaire falan. Ya da bunun dışında Türkiye'ye getirilen ham madde var. O ham maddeyle burada üretim yapılan ürünler var. O ham maddelerin fiyatları da arttı. Dolayısıyla ürünlere bunlar yansımaya başlıyor. Şimdi döviz artınca ne oluyor? Petrol fiyatları dövizle belirlendiği için bir bakıyorsunuz birdenbire işte benzine, motorine zam geliyor. Yoksa Brent petrolün fiyatı artmış değil. $75 seviyesinde Brent petrol. Yani böyle bir $80, $85, bir ara işte $100 falan geçmişti. Brent petrol o seviyelerde değil ama $75'ın karşılığı bizde değiştiği için otomatikman zam geliyor. Şimdi bu döviz artışlarıyla beraber daha birçok ürüne zam gelir ki akaryakıt fiyatlarının artması zaten birçok ürüne zam gelecek olmasının habercisi. En başta nakliye var. Çay fiyatlarında biliyorsunuz %43 civarında bir zam geldi. Yani dün en çok konuşulan konulardan bir tanesi buydu. Mesela 1 kiloluk bir çay, 95 lira fiyatı olan 1 kiloluk çay yeni listede 138 liraya yükseldi fiyatı. %44.2'lik bir zam var burada. 97 liralık bir çay 141 liraya yükseldi. O da %44.7'lik bir oranda zamlanmış görünüyor. Zam ortalamasına baktığımızda 43'ü görüyoruz ama çok kullanılan çaylar %44 civarında zamlanmış. Şimdi tüm bunlarla beraber bir buğday alım fiyatı var. Toptan un fiyatı arttı. Toptan un fiyatı %21.4 arttı. Şimdi bu un fiyatı %21.4 artınca üretici veya işte satıcı marka bunun fiyatını arttırmayacak mı? Markette satılan un fiyatına da bu yansır deniyor. 21.4'lük bir artış. Un fiyatına yansırsa 1-2 ay içerisinde o zaman makarna fiyatına da yansır. Hatta ve hatta işte doğal olarak fırıncılar ekmeğe zam isteyecekler. Yani iddia o ki İstanbul'da 6 liradan 8 liraya çıkmasını isteyebilir deniyor fırıncılar. İstemez mi? İster. Yani herkes zam yaparken, her ürüne zam gelirken, %40, %45 neyse zam gelirken, ya fırıncı ekmeğe 1 lira 2 lira zam isteyecektir. Bir yandan da şimdi kira fiyatları çokça konuşuluyor biliyorsunuz. Kira ne olacak? Yani kirada bir artış %25'i geçebilir mi? Hayır, yani yasal olarak baktığınızda %25'i geçemez deniyor. Ama İnsanlar aralarında anlaşılırken artık o %25'in üzerinde zamlar yapıyorlar. Fahiş fiyat uygulaması başka bir şey. Ama diyelim ki birisi 10 bin liralık evde oturuyor. Şimdi %25 zam yapınca 12.500 olacak. Ev sahibi diyor ki ya işte benzerleri 15'e oturuyor mesela. Bari onu 13 yap, 14 yap falan. Ya buralarda anlaşmaya çalışıyorlar. Kiracı biraz imkanı varsa, biraz da anlayışlıysa mesela, yani evet haklısınız siz de geçiminizi buradan sağlıyorsunuz diyorsa ortak bir yerde buluşuluyor. Buluşulamazsa başka. Ama şimdi fahiş kiraya hapis cezası yolda deniyor. Mahalleye göre tavan fiyat uygulaması da yapılabilir deniyor. Şimdi mahalleye göre tavan fiyat uygulaması nasıl yapılabilir? Buna kim karar verir? Fahiş fiyat artışı yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası gündemde deniyor. Şimdi o fahiş fiyat neye göre fahiş fiyat? Çünkü artık fiyatları anlayamaz olduk. Farkında mısınız? Çevrenizde konuşuluyor mu şunlar bilmiyorum. Ben çevremde çok duyuyorum. Birileri bir yere yemeğe gidiyor. Yemek yiyorlar. Yemekten kalkarken bir hesap geliyor. Diyorlar ki yani rakamları artık o kadar anlayamıyoruz ki. Yani hesap doğru mu değil mi? Fazla mı yüksek mi az mı? İtiraz edilir mi edilmez mi? Doğrudur falan deyip kalkıyoruz diyorlar. Ya bu derece. Ya bir yere iki kişi yemeğe gittiğinde 1.000 lira hesap gelmişse de normal kabul ediyor. Ya dışarıda bir yerden bahsediyorum, daha belki akşam oturdu. 2.000 lira geldiğinde de tamam diyor, kalkıyor. Rakamlar buralara geldi. Şimdi o nedenle İşte fahiş fiyat, neye göre fahiş fiyat? Ya şimdi evde oturan birisi var, 5000 lira kiraya oturuyor. E çevredeki diğer evler 10 bin 15 bin olmuş. Şimdi o 5000 liralık evi kiraya veren ev sahibi dese ki ya benim de ihtiyacım var, yani ben buradan geçiniyorum. Bu 5000'i böyle %25 maksimumla sınırlı tutamayız. Yani 1250 lirayla maksimum sınırlı tutamayız. 6250 mi ödeyeceksin? Benim hayatımı değiştirmez. 10.000 ödemen lazım dediğinde bu fahiş bir kira artışı mı olacak? Ve karşılığında işte masada duran 3 yıllık hapis cezası mı gelecek gündeme? Önce bu piyasayı bir düzenlemek lazım. İnsanların satın alma gücünü yeniden hayata geçirebilmek lazım. Yoksa tüm bunları yapmadan burada ceza koyarım, bunda bunu keserim falanla bu işler belli ki yürümeyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bankaların genel müdürleriyle bir araya gelecek, bir görüşme gerçekleştirecek. Bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak. Sonuç demeyelim de nasıl bir hava olacak bu görüşme sonrasında, o önemli. Yani bankaların genel müdürleri nasıl bir izlenim edinecekler bakanın yapacağı açıklamalardan veya taleplerinden? Bu biraz daha bundan sonra işte ise bakanlığın ne yönde adımları olabileceğine dair bir işaret olabilir. Aynı zamanda bu dolardaki işte yükselişi durdurabilmek için kamu bankaları tekrar devreye girdi deniyor. Yani müdahale ediyorlar. Ve bir parça durdurmaya çalışıyorlar deniyor ama işte durmuyor. Yani şu anda durmuyor mesela. Yani şunu vermedik, yani şu haberi vermedik. Yükselişin hızı biraz durdu dün. Ama işte bu gece Merkez Bankası kuruyla söylüyorum, bakın size, bu gece 23.60'ı gördü saat 01'de gece. Yani şu anda tamam, Merkez Bankası kuru 23.47 ama çık dışarı 23.47'ye döviz alamazsın. Ya alamayacağın gibi şu manaya geliyor. Aman dövize ihtiyacın mı var? Olmayabilir dövize ihtiyacınız. Tamam, siz almayacaksınız. Ama dövizle ürün satın alanlar o zammı ürünlerine yansıtıyorlar. Bakın otomobil fiyatları artmaya başladı. Sektörde bir artış planlandı. %4, %7 bakıyorum dünden bu yana artışlar var otomobil fiyatlarında. Muhtemelen otomotiv sektörüne şu son gelen döviz artışıyla beraber, kurdaki artışla beraber bu son zamlar da yetmeyecek. Daha da artıracaklar. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Biraz hızlı hızlı başlık verelim sevgili dinleyiciler. Terörle mücadele mesajı doğal olarak Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan mesajlardan bir tanesi, ki her toplantıda genelde bu çıkar. Ama şu var, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşüne de dikkat çekiliyor. Gönüllü geri dönüş veya biliyorsunuz bir ara ne dediler, onurlu geri dönüş sağlanacak falan dendi. Bakalım o geri dönüş sağlanabilecek mi? Fransa'da bir Suriye uyruklu tip biliyorsunuz çocuk parkına daldı, bıçakladı 8 çocuğu falan, ortalık karıştı bir anda Fransa'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm sürecini başlatın diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. 9 millet bahçesinin açılış törenine katıldı canlı bağlantıyla. Diyor ki gözünü para hırsı büyüyenlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa bu meseleyi çözeceğiz. Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm sürecini başlatın. Afet kapınızı çalmadan siz tedbirinizi alın diyor. İşte Cumhurbaşkanı söylüyor, siz de tedbirinizi alın. Diyeceksiniz ki ne yapacağız? Dönüşüm sürecini nasıl başlatacağız? Yani bunu muhtemelen bulunduğunuz şehirdeki belediyeyle görüşebilirsiniz, valilikle görüşebilirsiniz. Yani bu yönde bir adım atın deniyor. Bir ara çok konuşuyorduk değil mi? Şu 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin ardından çok konuştuk. Herkes ev aradı, o oldu, bu oldu. Belediyeye başvuruyoruz, gelsinler, baksınlar. Kolon güçlendirme nedir? İşte binada nerede deprem olursa dururuz falan, unuttuk. Unuttuk, bitti değil mi? İyi yayınlar, kolay gelsin. Yayınınızı dinliyorum. Kiralarla ilgili şöyle söyleyeyim diyor dinleyicimiz. 3500 lira kira diyordum, 6000 lira yaptım. Ev sahibim kabul etmedi. Artışı ev bulamadım. 12500 liradan yeniden anlaşma yapmak zorunda kaldım. Kime nereye şikayet edeyim diyor. Beni avukat yoluyla çıkarıyordu. evimi icraya kadar gönder diyor dinleyicimiz. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani gerçeklik dediğimiz bir şey var. Yani realite dediğimiz bir şey var hayatta. 3500 lira kira öderken ne diyor devlet? %25'ten fazla artış olmaz. Fakat vatandaş, bize bunu gönderen dinleyicimiz şunun farkında. Yani %25 yapsa zaten oturamayacak. Diyor ki 3500'ü 6000'e çıkartayım dedim diyor. Yani o da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama ev sahibi diyor ki, ev sahibine sorsanız o da haklı muhtemelen. Diyecek ki çevredeki evlerin fiyatı öyle değil, kiraları böyle değil. O da 12.500 lira istiyor. Avukat yoluyla üstüne gidiyor. Şimdi 12.500 lira istiyorsa o evde oturmasın, başka eve çıksın diyemezsiniz. Çünkü başka eve çıkmaya kalksa yine 12.500, 15, 16, 17'ye ev bulabilecek ancak. Vatandaş sıkıştı. Arada kaldı. Eziliyor şu anda. Dün iş seyahati için İstanbul Havalimanı'ndan İzmir'e geliyordum. Bir kutu kolanın 75 lira olduğunu gördüm, artık şaşırmıyorum diyor dinleyicimiz. Evet, yani ben de en son bir ilaç alacaktım. Bir şişe su içmek zorunda kaldım. O bildiğimiz pet şişe 32 lira mıydı, 33 lira mıydı, öyle bir şeydi fiyat. Tamam, şimdi havalimanı farklı bir alan. Çünkü neden, orada kiralar yüksek vesaire falan, hani bu satışları yapabilmeleri gerekiyor gibi bir takım şeyler var. Yani sıradan fiyatlar havalimanlarında olmuyor. Hadi o ayrı, ama sadece böyle değil ki. Yani şu anda bir uygulama üzerinden de kola söyleseniz kaç liraya geliyor acaba? Öğrenci yemeği pide bile 100 lira oldu diyor dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz diyor ki çaya, şekere, akaryakıta, sigara ve alkole yapılan fahiş zamlara yapanlara da hapis cezası gelecek mi diyor. Değil tabi, bu tamamen biliyorsunuz kira ile ilgili şu anda, o da kesin değil bu arada. Yani böyle bir masada başlık olarak duruyor. Devam ediyoruz. Muhalefet tarafında ne var? Kemal Kılıçdaroğlu ile Murat Karayalçın CHP'nin önemli isimlerinden birisidir biliyorsunuz. Yani veya o sol kesimin önemli isimlerinden birisidir Murat Karayalçın. Bir araya geldiler. Şu merak ediliyordu. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu kendine dair görüşler söyledi mi, fikirler söyledi mi? Murat Karayalçın dedi ki istifa konusu hiç konuşulmadı. Ve öyle bir izlenim de edinmedim diyor. Yani seçim değerlendirmesi falan yapılmış netice itibariyle. Murat Karayalçın'ın çeşitli açıklamaları da var ama şu anda en çok merak edilen konu, CHP'de bir istifa gelecek mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu şunu yapacak mı? Arkadaşlar 15 Ekim'de kurultay var veya 22 Ekim'de kurultay var. Kurultaya kadar partiyi götüreceğim ve kurultayda aday olmayacağım diyecek mi? Mesela bu merak ediliyor. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, yani şu anda ülkenin bütün sorunları bitmiş gibi veya bugüne kadar bütün bu sorunları yaşadığımız sorun neyse, aklımıza gelen sorun ne varsa bütün bunları Kemal Kılıçdaroğlu herkesin önüne getirmiş gibi bir hava oluşturuluyor. Bu da yanlış tabii neticede. Yani öyle değil mi? Ya burada dengeyi de iyi kurmak gerekiyor. Ha, CHP'den Engin Altay diyor ki çekilmesini bilmek lazım diyor. Şimdi çekilmeyi bilmek lazım diyor Engin Altay, doğru. Başarı diyenin aklından şüphe ederim diyor seçimle ilgili. Bu da doğru. Gerçek anlamda ve tepeden tırnağa iç muhasebe yapılması gerekiyor diyor. Bunların tamamı doğru, öyle değil mi? Kendisine meclis başkan vekilliği, kendisine CHP grup başkan vekilliği adaylığı teklif edilmiş. Diyor ki ben bunları kabul etmedim. Çekilmeyi bilmek lazım, örgütü rahatlatmak lazım diyor. Şimdi doğru mu? Doğru. Bunların hepsi doğru. Ama bir şey diyeceğim, yani bugüne kadar da yani 20 senedir falan o koltuklarda oturan isimler söylüyor bunları. Yani o çekilmeyi bilmek lazım kısmı 20 sene sonra falan gündeme gelmeye başlamış. Bunu da anlıyoruz bir yandan. Türkiye Değişim Partisi. Yani biliyorsunuz Mustafa Sarıgül genel başkanı. Aynı zamanda CHP'den Erzincan milletvekili seçildi Mustafa Sarıgül. Türkiye Değişim Partisi'nin de CHP'ye katılacağını söyledi. O da CHP'ye katılıyor. Bir anket yapmış Betimar. Betimar'ın anketine göre seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılması halinde Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin başında görmek istiyorlarmış. İddia o ki, yani şirketin Twitter hesabından yapılan anket sonucu şu ki, Eğer Kemal Kılıçdaroğlu görevden ayrılırsa yerine kim gelsin sorusuna %46.7 Ekrem İmamoğlu, %17.6 Mansur Yavaş, %6.5 Özgür Özel demiş. Böyle bir anket sonucu çıkmış. HDP ile ilgili bir konu var sevgili dinleyiciler. Yani kısmen HDP ile ilgili, kısmen Osman Kavala ile ilgili, kısmen de Türkiye ile ilgili. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi. Osman Kavala'nın Eylül'e kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç edilebileceği konusunda bir uyarı yapmış. Ve yine benzer şekilde Selahattin Demirtaş'ın hak ihlali kararlarına rağmen serbest bırakılmaması halinde yine ayrı bir ihlal prosedürü başlatırız Türkiye ile ilgili demiş. HDP de şimdi diyor ki eski eş başkanlarımız diyor. Yani Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş serbest bırakılmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu hak ihlali kararı olduğu için Türkiye'ye Eylül'de yaptırım uygulanır. Bunu yapmayın diyor HDP. HDP kanadından da böyle bir açıklama var. Avrupa Konseyi ile bağlantılı olarak. Peki Hüdapar? Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu söylüyor. Diyor ki biz 4 maddeyi değiştirelim demiyoruz. Bu maddelere zinhar değiştirilemez demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Bu doğru bir şey mi değil mi? Gelin bunu tartışalım diyor. Yani anayasanın değiştirilemez ilk 4 maddesini değiştirmek için konuşmaya başlayalım diyor. Neticede bunu söylüyor. Yani Hüdapar'ın da milletvekili seçiminden sonra ilk net açıklaması işte ne derler, ağzındaki bakla mı dilinin altındaki bakla mı ne, bunu çıkarması bu şekilde oldu. Ve Can Atalay biliyorsunuz cezaevinde milletvekili seçildi Can Atalay. Ancak cezaevinden bırakılmıyor. Adalet Bakanı'nın açıklamaları vardı. İşte dokunulmazlık kapsamı dışında onun cezası diyordu ama bir cezası olmadığını zaten biliyorsunuz. Dün de paylaştık. Bu konuda Erkan Baş'ın açıklamaları vardı. Yani bir hüküm giymiş değildi. Can Atalay da diyor ki Adalet Bakanı'nın söylediklerini üzülerek ve şaşkınlıkla dinledim. Ya hukuku ya da konuyu bilmiyor ki çok yazık olur. Ya da bilerek doğruyu konuşmuyor diyor. Can Atalay böyle bir açıklama yapıyor cezaevinden. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyiciler, bir dinleyicimiz diyor ki kuyumcuya gram altın almaya koşarak gitmekle yürüyerek gitmek arasında 20 lira fark var demiş. Dolu Metrobüs kullanıcı adlı dinleyicimiz göndermiş. Evet, yani yürüyerek giderseniz 20 lira zarar edebilirsiniz. Koşarak giderseniz 20 lira karda olabilirsiniz. Ya insanlar şu anda herkes altın fiyatı, döviz fiyatı bunları konuşuyor. Az önce Şeref abi Hakan buradaydı. Bundan sonra maaşları euro ile istiyoruz dediler. Euro'ya sabitleyelim diyorlar. Yani tabii şu anda yurt dışında kazanıp Türkiye'de harcayan için çok iyi bir dönem. Yani para yurt dışında kazanılıyor. Dolar veya euro cinsinden kazanılıyor ve burada harcanıyorsa güzel bir dönem. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela burada Türkiye'de çalışıp da dolar maaşı alanlar da diyeceksiniz ki ya onlara itiraz etmesin ama onlar da şunu söylüyorlar, diyorlar ki ya dolar bazında da artış oldu. Yani mesela daha önceden 100 dolara aldığım bir ürünü de şu an ben 100 dolara alamıyorum. İşte bunu 120, 130, 150 dolara alabiliyorum. Yani böyle bir hesap yaptığımızda diyorlar, o da ayrı bir enteresan durum. Yani şu anda içinde bulunduğumuz durumu nasıl tarif ederiz açıkçası çok bilemiyorum. Çok mesaj var bu arada. Ekonomiyle ilgili tabii ağırlıklı olarak mesajlar geliyor. Sizlerden bir yandan onları da görüyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki Şubat ayında kiram 4500 liraydı. 1 Şubat'ta zam yenileme dönemi olduğu için mal sahibimle görüştük. 10 yıl olduğunu söyledi ve benden 11 bin lira kira istedi. Yani 4500'den 11 bine çıkarmak istemiş. Ben ödeyemeyeceğimi belirttim ve 6 ayda evden çıkacağımı belirtip 7500 liraya anlaştım diyor. Şimdi oturduğum daireyi kiraya vermişler 20 bin lira diyor. Bakın 4500 liraya oturuyormuş. 11 bin lira istenmiş kendisinden. Tamam çıkacağım deyip 7500'e anlaşmış. Şimdi o daireyi 20 bin liraya kiraya vermişler. Memleketimize yerleşme kararı aldık. Memleketimiz Kırklareli diyor dinleyicimiz. memleketine dönme kararı alan o kadar çok insan oldu ki, o kadar çok genç var ki. Diyorlar ki üniversiteden mezun olduk, burada yaşamaya çalıştık ama olmuyor. Memleketimize dönüyoruz, ailemizin yanına dönüyoruz. Orada bir şeyler yapmaya çalışacağız diyorlar. Maalesef burada mesela İstanbul'un geniş iş olanaklarından, büyük şehrin geniş imkanlarından mesela yararlanamıyorlar, uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Schengen vizesi sorunu anlaşılan o ki büyüyor sevgili dinleyiciler. Şimdi bazı Avrupa ülkelerinin 2022'de Türkiye'den başvuruları reddetme oranlarının 2019'a kıyasla 2 katına çıktığı anlaşılmış. Ama Avrupa Komisyonu'na bu sorulduğunda Avrupa Komisyonu diyor ki hayır hayır, yani Türkiye ile ilgili bir problem yok. Vizeye talep dünya çapında arttı ve yaşanan sorun Türkiye'ye özgü değil diyorlar. Ama tabii şunu da söyleyelim, veriler var. Yaptırımların hedefindeki Rusya'nın red oranı Türkiye'nin red oranından düşük. Yani Türkiye daha fazla red almış. Bunu görüyoruz. Ya salgın bitti, işte durum normalleşir falan deniyordu. Hayır, öyle olmamış. Estonya'nın da mesela red oranları 2019'a kıyasla 3 katına çıkmış. Finlandiya her 10 başvurudan 4'üne vize vermemiş. Belçika her 3 başvurudan birine vize vermemiş. Danimarka'nın red oranı 2019'a kıyasla 3 katına çıkmış. Norveç'in red oranı 2019'a kıyasla düşmüş mesela. Ve bu Schengen başvurularının %75'i 4 ülkeye yapılmış. Almanya %21 ile en fazla başvuru yapılan ülkeler arasında yer alıyor. Ve red oranı en yüksek konumda yer alıyor deniyor bu verilere göre. Ardından %13.4 ile Fransa geliyormuş. İtalya ise en fazla başvuru yapılan ülkeler arasında %7 ile en az reddi veren ülke olmuş. İtalya en az red veren ülke olmuş. E bundan sonra o zaman herkes İtalya'ya mı başvuracak şimdi? İtalya konsolosluğunda çalışanlar muhtemelen bu haberi gördükten sonra eyvah diyorlardır. Başvurular herhalde İtalya ile ilgili artacak. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemde birçok başlık var demiştik. Bunlardan bir tanesi Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusu bedelli askerlikle ilgili. Bedel ve ek tutarın 1 Temmuz itibariyle geçerliliğini yitireceğini hatırlatıyor Milli Savunma Bakanlığı. Yükümlüyseniz yükümlerin mağduriyet yaşanmaması için müracaat ve ödeme işlemlerini 23 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor diyor. Aynı zamanda yapmış olduğu açıklamada. Programın başında söylemiştik, Erzincan'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi bu sabaha karşı. Bir endişe yarattı tabii ki Erzincan'da yaşayanlar için. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ama bir olumsuz ihbar gelmemesi işin sevindirici yanı oldu, onu hatırlatalım. Asgari ücrete bir ara zam gelecek deniyor. Asgari ücret tespit komisyonu toplanacak demişti zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ara zamlı maaşlarını da asgari ücretlerin Ağustos ayında alması planlanıyormuş, bekleniyormuş. Yine biliyorsunuz daha önce bir vaat vardı. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Emeklere de refah payı içeren kademeli maaş zam yapılacak deniyordu. Yani bunların hepsi hayata geçecek mi, geçebilecek mi? Geçerken ne olacak? Vergilerde bir artış olacak mı? Bir yandan bunlar merak ediliyor. Yani bazı ürünlerin vergileri arttırılacak mı? ÖTV'de bazı ürünlerde artışlar olacak mı? Bir yandan bunlar merak ediliyor. Bir yandan biliyorsunuz otomotiv sektöründe bir zam geldi. Şu zam dönemi içerisinde belki de bir zam daha gelebilir diye konuşuluyor bir yandan. Çünkü neden? Döviz artmaya devam ediyor. Bakalım daha nereye kadar gidecek? Biz de döviz fiyatlarını takip etmeye devam ediyoruz. Dönelim yine sizlerden gelen mesajlara. Bugün de işi gücü bırakıp piyasaları takip edeceğiz herhalde diyor Gaye Hanım, göndermiş bu mesajı. Valla işi gücü bırakmak değil tabii ama iş güçte de şöyle bir durum var. Kime sorsam herkes diyor ki çok çalışıyoruz, çok çalışıyoruz, çok çalışıyoruz. Evet, ne kazanıyorsunuz? Valla kazandığımızı kaybetmemeye çalışıyoruz. Yani çok çalışıyoruz, anormal çalışıyoruz diye daha fazla para kazanıyor değiliz. Çok endişeliyiz. Kazandığımız parayı aynı şekilde tutmaya çalışıyoruz. Yani enflasyona karşı, dövize karşı eriyoruz, yeniliyoruz ama TL bazında parayı korumaya çalışıyoruz diyorlar. Bir dinleyicimiz diyor ki kiralarda tavan fiyat uygulaması yapılması gerekiyor. Kiracı açısından da ev sahibi açısından da durum can sıkıcı. Ya kiracı çok yüksek kira ödemek zorunda kalıyor ya da ev sahibi eski kiracı olduğu için emsallerin çok altında kiraya vermek durumunda kalıyor diyor. İşte bu yani pandemi döneminde de konuştuğumuz bir konuydu aslına bakarsanız. Hep şunu söyledim. Yani zaman zaman böyle eleştiriler olurdu. İşte ev sahipleri çok kira arttırıyor falan gibi şeyler olurdu ama öyle bir dönemde değiliz uzun süredir. Uzun süredir kiracının da ev sahibinin de haklı olduğu bir dönemdeyiz. Suistimalleri bunun dışında bırakıyorum. İşte fahiş artışlar onlar bunlar vesaire bunları bunun dışında bırakıyorum. Ama genel olarak şimdi kiracı haklı diyor ki ben bu kadar zam almadım ki çalıştığım yerde. Bu kadar para kazanmıyorum ki ben bu artışı nasıl sağlayayım? Ev sahibi haklı diyor ki ya ben geçimimi bu daireden veya bu iki daireden sağlıyorum. Neyse benim çoluğum çocuğum o okula gidiyor onun masrafı var bilmem nesi var. Ben ne yapacağım hayat pahalılaştı diyor. Yani iki tarafın da haklı olduğu böyle bir dönem yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama gelirken bir kez daha hatırlatalım. Bu hafta sonu önemli bir etkinlik var. İstanbul'da Manchester City Inter karşılaşması yarın oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22'de başlayacak bu karşılaşma. Türkiye'ye de büyük bir gelir bırakacağı ifade ediliyor. Hem organizasyonun hem de aynı zamanda gelecek olan taraftarların. Bu akşam Anadolu Efes Fenerbahçe maçı var. Saat 20'de oynanacak. Dördüncü karşılaşma Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisinde Anadolu Efes 2-1 önde. Bunu hatırlatıyoruz. Bir diğer hatırlatma Ziraat Türkiye Kupası maçı var sevgili dinleyiciler. Pazar akşamı saat 20.45'te oynanacak Fenerbahçe Başakşehir maçıyla Türkiye Kupası'nın sahibi belli olacak. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce yayında saat 12'ye dek, 10'dan 12'ye dek güzel şeyler programıyla, güzel haberlerle, bilgilerle sizlerle beraber olacak Bedia. Cenkere Teknik Masa'ya teşekkür ediyoruz. Pazar akşamı Sarı Tramvay'da 21-23 arası sizlerle beraberiz. Yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.